Merhaba. Bugün sizinle avukat Özcan Pehlivanoğlu'nun dikkat çeken bir yazısını Kunta Kinte gibi hissetmek başlığını taşıyan makalesini konuşacağız.
Evet, oldukça yankı uyandıran bir metin bu.
Kaynağımız bu makale ve amacımız da yazarın temel savlarını, o çarpıcı noktaları sizin için biraz damıtmak. Başlarken belki şunu sormak lazım. Kunta Kinte kimdi? Hani belki bilmeyenler vardır.
Tabii, yazarın da referans verdiği gibi Alex Haley'nin o meşhur Kökler kitabındaki karakter. Gambiya'dan Amerika'ya köle olarak getirilen biri.
İsminin anlamı da ilginçmiş. Otur veya oturduğun yerde kal.
Evet, manidar bir isim seçimi.
Yazar da işte bu güçlü metaforu alıyor ve bugünün Türkiye'sine bağlıyor. Oldukça da iddialı bir tezle. Kendi ülkemizde bize Kunta Kinte gibi hissettirildiğini öne sürüyor.
Çok güçlü bir benzetme gerçekten.
Bizim de buradaki görevimiz, yazar neden böyle hissediyor, bu ağır benzetmeyi hangi argümanlarla destekliyor, onu anlamaya çalışmak. Hadi bakalım, biraz açalım konuyu.
Evet, yazarın temel çıkış noktası, yani ana tezi, oldukça keskin aslında. Türkiye'nin adeta bir kuralsızlıklar ülkesine dönüştüğünü.
Kuralsızlıklar ülkesi.
Evet, hatta daha da ileri giderek sömürgeye ya da yarı sömürge durumunda olabileceğini iddia ediyor. Ve bunu sadece havada bırakmıyor, çeşitli gözlemlerle, örneklerle desteklemeye çalışıyor. Burada ilginç olan bu sert eleştiriyi Kunta Kinte gibi çok kişisel, duygusal bir yerden alınan bir metaforla birleştirmesi.
Peki bu hissiyatı desteklemek için hangi somut örnekleri veriyor yazar? Mesela şeyden bahsediyor değil mi? Vatandaş hakları.
Aynen. Şunu iddia ediyor. Sıradan bir Türk vatandaşının hakları, mesela uluslararası gündeme gelmiş Rahip Brunson veya Deniz Yücel kadar bile korunmuyor, önemsenmiyor diyor.
Bu çok çarpıcı bir karşılaştırma tabii. Yani adalet algısına yönelik ciddi bir eleştiri.
Kesinlikle. Ve sadece adaletle de sınırlı değil eleştirisi, ekonomiye de odaklanıyor yazar.
Evet, o kısım da önemli.
Gelir dağılımındaki bozukluğa, yüksek enflasyona dikkat çekiyor. Özellikle asgari ücretlinin ve emeklinin nasıl giderek yoksullaştığını, adeta yoksulluğa mahkum edildiğini savunuyor. Rakamlarla konuşuyor bu noktada.
Anladım. Ekonomiden devam edersek, galiba küresel şirketlerle ilgili de endişeleri var yazarın. O kısım nasıldı?
Evet evet, orada da çok kritik sorular soruyor. Bu büyük küresel şirketler Türkiye'de ne kadar kâr ediyor? Bu kârların ne kadarını ülkede tutuyorlar, ne kadarını dışarı çıkarıyorlar? Finans piyasaları kimin kontrolünde? Ve belki daha da önemlisi, bize yani Türk tüketicisine kendi ülkelerindeki standartlarda mı hizmet sunuyorlar?
Yoksa dövizle yüksek fiyat alıp daha düşük kalitede bir hizmet mi alıyoruz?
İşte tam olarak bu soruyu soruyor. Yani aslında temel bir ekonomik bağımsızlık ve adil rekabet sorunu var, diyor yazar.
Anlıyorum. Endişeler bununla da kalmıyor sanırım. Vergiler konusu var bir de.
Evet, o da önemli bir başlık. Ödediğimiz vergiler nereye gidiyor? Halka hizmet olarak dönmesi gerekirken ne kadarı yazarın kendi tabiriyle faiz lobilerine akıyor?
Faiz lobileri, güçlü bir ifade.
Oldukça. Ve bununla da yetinmiyor. Yeraltı, yerüstü zenginliklerimiz, madenlerimiz ne ölçüde yine yazarın ifadesiyle sömürgecilere teslim ediliyor. Bu soruyu da ortaya atıyor.
Hatta işi şuraya kadar getiriyor. Artık onlar işveren, biz ırgat mıyız diye soruyor. Bu doğrudan bir güç dengesizliği iddiası aslında.
Aynen öyle. Ve bu kontrol kaybı hissi sadece ekonomiyle sınırlı kalmıyor metinde. Şeyden de bahsediyor, hem devlette hem de toplumda bilinçli bir israf zihniyeti yaratıldığını.
İsraf zihniyeti.
Ve bunun ülkeyi ele geçirmede bir araç olduğunu öne sürüyor. İnsanların bu yolla adeta kuntakinteleştirildik, yani kendi değerlerinden, kaynaklarından uzaklaştırıldığı savunuluyor. Hatta daha siyasi konulara da giriyor. Mesela PKK ile pazarlık yapılmazsa Türkiye'nin kötü sonuçlarla tehdit edildiğini, bunun kimler aracılığıyla yapıldığını ima ediyor. Orman yangınlarının eş zamanlı çıkmasının tesadüf olmadığını söylüyor.
Yani tüm bu olayları bir tür dış müdahale veya içeriden bir operasyonun parçası olarak mı okuyor?
Öyle anlaşılıyor. Bu da bizi yazarın en ağır iddiasına getiriyor aslında. Ülkede emperyalist sömürgecilerin sessiz bir işgali var diyor.
Sessiz işgal.
Ve daha da kötüsü, devlet yöneticileri de bunu bir şekilde kabullenmiş durumda diye öne sürüyor. Bu bütün argümanların vardığı en provokatif nokta belki de.
Çok keskin bir sonuç gerçekten.
Ancak tam bu noktada ilginç bir dönüş yapıyor yazar. Yani bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra.
Evet.
Umutsuzluğa kapılmıyor. Kunta Kinte'nin bile köleliği kabullenmediğini, isyan ettiğini hatırlatıyor.
Güzel bir paraleldik.
Ve diyor ki, Türk milleti de bu Kunta Kinte'leştirme çabasını asla kabul etmez, etmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadeleye gönderme yapıyor. O emperyalist düzenin yıkılacağını, sömürgecilerin kovulacağını söylüyor.
Yani aslında bir durum tespitinden çok bir direniş çağrısı var sonunda.
Kesinlikle. Bir kendine güven ve direniş çağrısı. Türk milletinin kendi kaderini tayin etme, hatta yeni bir dünya kurma gücü olduğunu vurgulayarak bitiriyor.
O halde özetlersek, elimizdeki bu kaynak, Avukat Özcan Pehlivanoğlu'nun Kunta Kinte metaforunu kullanarak Türkiye'de gördüğü ciddi sorunlara işaret ediyor. Adaletsizlik algısı, dış etki hissi, egemenlik kaygıları, ekonomik sömürü iddiaları gibi.
Evet, tüm bu endişeleri dile getiriyor.
Ama aynı zamanda da güçlü bir milli duruş ve direniş çağrısı yapıyor. Peki, tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor sevgili dinleyiciler? Yazarın bu sert eleştirileri, kullandığı metafor, günümüz Türkiye'sine dair oldukça düşündürücü bir bakış açısı sunuyor.
Kesinlikle öyle. Kaynak, güncel, yerel kaygıları, hepimizin bildiği, evrensel yankıları olan güçlü bir figür üzerinden anlatıyor. Belki size de üzerinde düşünecek son bir soru bırakalım. Sadece bir ulus için değil, birey olarak sizin için, kendi hayatınızda, kendi ortamınızda Kunta Kinte gibi hissetmek ne anlama gelir?
İlginç bir soru.
Ve eğer böyle bir his varsa, direniş ister kişisel olsun, ister toplumsal, hangi farklı, belki de beklenmedik şekillerde kendini gösterebilir. Bu da kaynağın ötesinde sizin kendi kendinize düşünebileceğiniz bir alan belki de.